Ayrım 4, sayfa 28, zahmet olur mu? Son günlerdeki saldırılar iyice yoğunluğunu artırdı. Bir yandan Doğu illerimizde baskı bütün şiddetiyle sürdürülürken, İstanbul Sanayi Odası'nın bulunduğu Oda Kule'ye güpegündüz silahlı saldırı düzenlenmiş, İzmir'de Cumhuriyet Gazetesi şefi arkadaşımız Hikmet Çetinkaya'nın evi kurşunlanmış, Milliyet Gazetesi'nin önünde sağcı teröristler gövde gösterisi yapmışlardır. Geçen hafta da Ankara'da Yeraltı Maden İş Sendikası Başkanı'nın evi silahlı saldırıya uğramıştır. Öldürülen öğrencilerin artık hesabı bile tutulmamaktadır. Çok partili düzen son yıllarda körpe öğrencilerin kanlarıyla beslenmektedir. Ülke Demirel yönetimiyle baştan aşağı kana bulanmış, can güvenliği, öğrenim özgürlüğü, konut dokunulmazlığı tümden yok edilmiştir. İşte genel seçimlere bu yönetimle, bu silahlı saldırılarla ve bu öğrenci ölülerinin kanlı kefenleriyle gidiyoruz. Amaçları o kadar açık ki, ülkede baştan başa bir terör ortamı yaratarak seçmen kitlelerini etkilemek, ürkütmek işlerine geliyor. Korku ve bu korkunun yaratacağı terör. Şimdilik bütün istedikleri bu. İç savaş koşullarından mı geçiyoruz? Hayır. Yani Bay Türkeş ülkede komünist avına çıkmış, bütün sorun bu. Komünist arayacak, bulacak, bulamazsa yaratacak. Emekli albayın işi gücü bu. Devletin bir kısım görevlileri Bay Türkeş ile el ve dil birliği içindedir. Unutmayalım, 12 Mart'ın bazı askeri savcı ve yargıçları iddianamelerinde ve kararlarında açıkça ülke ocakları devletin emniyet kuvvetlerine yardımcıdır diyebildiler. Yine unutmayalım, bu dönemde bir tek askeri savcı ülkücü katillerin peşine düşmedi. Silahlı kuvvetlerde görevli yüzbaşıların silahları, ülke ocakları genel başkanlarının ceplerinde bulundu da kimsenin kılı bile kıpırdamadı. Yalan mı? Türkeş'e göre hava hoş. Ülkenin dirliğinden, düzenliğinden birinci derecede sorumlu olan İçişleri Bakanı kendi partisinden değil. Bu işlerin bir gün toptan hesabı sorulursa İçişleri Bakanı sorumludur deyip işin içinden sıyrılmaz mı? MSP yöneticileri bütün renkli görüntülerine rağmen hem Demirel hem de Türkeş'i sırtlarında taşıyorlar. Demirel Erbakan'ın sırtından seçim kazanmak için oyunlar oynuyor. Türkeş yine Erbakan'ın sırtından devleti ele geçirmenin hazırlıklarını yapıyor. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, komando işgalindeki öğrenci yurtlarını boşaltabiliyor mu? İçişleri Bakanı, ülke ocakları militanlarına dağıtılan silahları toplayabiliyor mu? Gücü yetiyor mu bunlara? Henüz ülke ocakları genel başkanına silah veren emrindeki jandarma yüzbaşısına sözünü dinletemedi. Neye gücü yeter ki? Bunlar göz göre göre oluyor. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde günün en işlek saatinde bir takım insanlar sanayicilerin ve yine kamu kuruluşlarının bulunduğu yapıyı makineli tüfekle tarıyorlar, kimse yakalanmıyor. Nasıl iştir bu? Ülke ocakları Cağaloğlu'nda kabadayılık gösterisi yapabiliyor. Kimsenin karıştığı yok. Cumhuriyet gazetesinin İzmir büro şefinin evi kurşunlanıyor. Yine ses seda çıkmıyor. Bugünden böyle olursa siz seçimi düşünün artık. Bu terör bugün durulmazsa yarın kurşunlar gazetecilere, ilerici yazarlara, siyasal parti liderlerine, milletvekillerine, senatörlere ve kamu görevlilerine de yönelecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hazırlık bunun hazırlığıdır. Adım adım gidiyorlar. Bakalım nereye kadar? Bu gidişten kurtulmanın tek çaresi cephe iktidarının görev başından uzaklaştırılmasıdır. Bunu muhalefet partilerinin genel başkanları ve yöneticileri düşünsünler. Bizler de düşünelim, yazalım. Ödenek ve yolluklara verilen önemin onda birini bu konuya ayırmaları, bilmem bazı CHP'li parlamenterlerimize zahmet olur mu? Parantez içinde Cumhuriyet 18 Ocak 1977. Oyunlara bakın. Genel İş Sendikası Türk İş'ten ayrılarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na katılan güçlü işçi örgütlerinin başında gelmektedir. Sendikanın başkanı CHP milletvekili Abdullah Baştürk'tür. Her devrimci sendika gibi Genel İş Sendikası da bazı saldırılarla, sendikal oyunlarla ve yasal saptırmalarla karşı karşıyadır. Genel İş Sendikası'na yönelen son yasal saptırmayı birlikte öğrenelim. Bir sendikanın bir iş yerinde iş kolu düzeyinde toplu sözleşme yapabilmesi için Bu iş kolunda çalışan işçilerin yarıdan çoğunun o sendikaya üye olması şarttır. Belediye iş yerlerinde toplu sözleşme yapabilmek için bu belediyelerde çalışan işçilerin çoğunluğunun hangi sendikaya üye olduğunun saptanması gerekmektedir. Çalışma Bakanlığı belediye iş yerlerinde iş kolu kapsamında 102.125 işçinin çalıştığını saptamıştır. Bunun yarısı ne eder? 51.063. İşte Genel İş Sendikası'nın belediye iş yerlerinde toplu sözleşme masasına oturması için bu kadar üyeye sahip olması gerekmektedir. Bu saptamaları kim yapacaktır? Çalışma Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma Müdür Vekili Hakkı Koca. Bakanlığına bir yazı yazarak Genel İş Sendikası'nın Ankara bölgesi içindeki belediyelerde toplam 3.359 üyesi bulunduğunu ileri sürmüştür. Bölge Çalışma Müdür Vekili Ankara Belediyesi'nde çalışan ve bu sendikaya üye olan işçilere Genel İş Sendikası üyesi olarak göstermemiştir. Oysa Genel İş Sendikası'nın Ankara Belediyesi'nde çalışan 6.000'i aşkın üyesi bulunmaktadır. Bölge Çalışma Müdür Vekili Ankara Belediyesi'nde çalışan genel işe üye işçileri saymaya dursun. Aynı bakanlığın bir müfettişi özel teftiş raporunda Genel İş Sendikası'na 3.359 işçinin üye olduğunu ileri sürerken bir başka müfettiş Günay Dönmez de 22.02.1978 gün ve 153 sayılı raporunda aynı bölgede aynı sendikaya 10.081 işçinin kayıtlı olduğunu bildirmektedir. Bölge Çalışma Müdürü'nün Ankara Belediyesi'nde kayıtlı bir tek işçiyi bile saymayıp bölgesinde ancak 3.359 işçinin Genel İş Sendikası'na kayıtlı olduğunu bildirmesi üzerine Çalışma Bakanı Şevket Kazan, 16.02.1976 tarihinde Genel İş Sendikası'nın genel işler iş kolunda toplu sözleşme yetkisi olmadığına karar vermiştir. Çünkü Ankara Bölge Çalışma Müdür Vekili'nin verdiği bilgiye göre Genel İş Sendikası bu iş kolunda Türkiye çapında toplam işçi sayısı olan 102.135 işçinin yarısını yani 51.063 sayısını tutturamamıştır. Eğer Bölge Çalışma Müdür Vekili Ankara bölgesinde çalışan ve Genel İş Sendikası'na bağlı işçilerin gerçek sayısını bildirse, Genel İş Sendikası çoğunluğu alacak ve toplu sözleşme masalarına oturacaktır. Oyunu görüyor musunuz? Bölge Çalışma Müdür Vekili'nin hünerleri bununla da bitmiyor. Müdür Vekili Hakkı Koca, Ankara bölgesinde çalışan Genel İş Sendikası'na bağlı işçilerin sayımını bildiren müfettiş raporlarını Çalışma Bakanlığı'na göndermiyor. Dosyadaki bütün belgeler elimizdedir. Çalışma, müdür vekili bunlara nasıl cesaret edebilir? Müdür vekilinin bu tutumuna idare hukukunda ağır hizmet kusuru denir. Aynı tutumun ceza yasasında karşılığı ise görevin kötüye kullanılması suçudur. Peki Çalışma Bakanı Şevket Kazan bu belgeleri hiç incelemez mi? Önüne gelen her yazıyı ne olduğunu, neye yaradığını düşünmeden imzalar mı? İşte size sendikalar üzerine oynanan bir oyunun ayrıntıları. Cephe iktidarı, devrimci işçi birikimini bu tür oyunlarla da yıkmaya çalışıyor. Hem de eline yüzüne bulaştırarak. Bakalım Çalışma Bakanlığı gerçek dışı belgeler düzenleyen Bölge Çalışma Müdür Vekili Hakkı Koca hakkında ne gibi işlemlere başvuracak? Parantez içinde Cumhuriyet 19 Ocak 1977. Boşluğu yakalamak. CHP Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında bir gen soru önergesi vermeyi kararlaştırmıştır. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı Erdem'in tutumuyla Cumhuriyet tarihinde görülmemiş biçimde yıkıcı ve bölücü bir siyasal yörüngeye sokulmuştur. CHP bu açıdan gen soru istemekte yerden göğe kadar haklıdır. Ancak siyaset taktik ve strateji sanatıdır. Hangi adımın ne zaman atılacağı, hangi sözün önce ya da sonra söyleneceği bu sanatın gereklerindendir. Bir muhalefet partisinin en aktif taktiği, iktidarın çelişkilerini, iç yapısındaki çatışmaları ve görüş ayrılıklarını saptayarak işlerliğe sokabilmektir. Cephe iktidarı dört partiden oluşmaktadır. Bu dört parti, sola ve komünizme karşı olmak gerekçesiyle kurulmuştur. Görüyorsunuz ne zaman hükümet içinde bir çatlak söz konusu olsa Demirel hemen imdat simidi gibi bu gerekçeye yapışmaktadır. Bu gerekçe hükümet partilerini birleştiren ve bir arada tutar görünen gerekçedir. Bu gerekçenin dışında hükümet partilerini ayıran, birbirlerine düşüren ayrıcı nedenler ve gerekçeler de vardır. Muhalefet partilerinin başarıları bu boşlukları yakalamalarına bağlıdır. Muhalefet partilerinin ortak amacı Demirel hükümetini düşürmektir. Bu hükümet nasıl düşer? Bunu saptayabilmek için hükümet partilerini bir araya getiren gerekçelerle bugün oluşan çatışma nedenlerini ortaya koymak gerekmez mi? Hükümet partileri AET sorunu üzerinde görüş ayrılıkları içindedir. CHP bu görüş ayrılıklarını daha da belirli çizgilerle ortaya koyamaz mı? AP ve MSP arasında bu konuda çıkan uyuşmazlık uzlaşmaz bir noktaya sürüklenebilir. Bu konudaki ayrılıkları, çelişkileri ve çatışmaları kamuoyu önüne getirmek ve muhalefeti bu noktadan oluşturmak CHP açısından geçerli bir taktik olmaz mı? Kamu iktisadi teşebbüslerinde dağıtılan ikramiye, cephe partilerinin saklayamadıkları, gizleyemedikleri bir önemli çatışma konusudur. Bu konu aylardır cephe partileri arasında tartışılmaktadır. Tartışmanın sonucunu hep birlikte izliyoruz. Maliye Bakanı dağıtılan ikramiyelerin geri alınacağını söylerken Erbakan kimsenin ikramiyeleri geri alamayacağını ileri sürmektedir. Bir hükümetin Maliye Bakanı ile Başbakan Yardımcısı böyle konuşursa muhalefetin görevi bu çatışmaları değerlendirmek değil midir? Bu hükümet kendisini oluşturan partiler arasındaki birleştirici gerekçelerin bu partiler arasındaki çatışma nedenleriyle zedelendiği, yaralandığı noktadan başlayarak yıkılmaya başlar. Öyleyse birleştirici nedenleri bir yana iterek ayırıcı gerekçeleri göz önüne almak zorunluluğu vardır. 1977 bütçesi önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nde görüşülecektir. Bütçe yarattığı sonuçlarıyla bir gen soru niteliğindedir. Milli Eğitim Bakanı hakkında verilecek önergede yer alan olay ve gerekçeler, bütçe görüşmeleri sırasında parlamento kürsülerine getirilecektir. Korka Riski Milli Eğitim Bakanı hakkında verilen gen soru önergesi, CHP partileri arasında ayrıcı olay ve gerekçeleri bir yana iterek bu partileri birleştirecektir. Bunun yerine başta AET sorunu ve kit ikramiyeleri olmak üzere cephe partilerine ayıran gerekçeler üzerinde çıkışlar yapmak daha etkili, yararlı ve sonuç alıcı olmaz mı? Parantez içinde Cumhuriyet 20 Ocak 1977. Alışmak. Öldürülen öğrencilerin adlarını ard arda sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Şimdiye dek kaç kişi öldürüldü bilir misiniz? Bilemezsiniz. Çünkü artık siyasal cinayetler günlük olaylar arasına girdi. Artık hiç kimse bu tür olayları yadırgamıyor. Cinayete, kurşuna, işkenceye, ölüme alıştık toplum olarak. Daha doğrusu alıştırıldık. Bir yolsuzluk haberi duysanız şaşırır mısınız? Şaşırmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki yolsuzluk çok partili düzenimizin vazgeçilmez parçalarından biridir. Şuraya mobilya yolsuzluğunun girdisini çıktısını anlatmaya kalkışsak belki de kızarsınız. Haklısınız da artık bunlar günlük olaylardan oldu bile. Kimse yadırgamıyor, kimse aldırmıyor bunlara. Adam sen de olur böyle şeyler diye düşünenlerimiz de var. Bir yüksek mahkeme kararının uygulanmadığını duyarsanız tepki gösterir misiniz? Göstermezsiniz. Tersine belki Danıştay kararlarının hükümetçe uygulandığını duyarsanız şaşırırsınız. Yıllarca devrimcilik, solculuk, sosyalistlik adına yazılar yazmış, kitaplar yayımlamış, konuşmalar yapmış ve bu nedenle cezaevine girmiş öğretim üyeleri ellerine kalem alıp dün değiştirmeye kalktıkları düzenin bugün avukatlığını üstlenirlerse şaşırır mısınız? Şaşırmazsınız, yadırgamazsınız, aldırmazsınız. Çünkü toplum olarak böylelerine de alıştık. Peki nedir bunların anlamı? Bunlar toplum olarak bazı duygularımızın köreldiğini, vicdanlarımızın sustuğunu, değer yargılarımızın yozlaştığını gösterir. Çünkü hiçbir demokratik toplum cinayetlerle, yolsuzluklarla yönetilmez. Çünkü hiçbir hukuk devletinde bu tür suçlar iktidar partilerinin kolu kanadı altında işlenmez. Çünkü sağlıklı toplumlarda hiç kimse 2 yıl, 3 yıl önceki düşünce ve eylemlerin tam tersini savunmak gibi bir yüzsüzlüğün maskesine sığınamaz. Maliye Bakanı devletin hazinesinden sorumlu kamu görevlisi demektir. Başbakanın yeğenine devletçe verilen milyonların hesabını Maliye Bakanı'nın sorması gerekmez mi? Sormaz bu Maliye Bakanı, sormaz. Üstelik Başbakanın ailesinin avukatı gibi devlet hazinesinden milyonlarca lira çeken yeğeni savunur. Sonra ne olur? Aynı Maliye Bakanlığı müfettişleri yolsuzluğu belgeleriyle saptar. Peki ya bu Maliye Bakanı, bırakınız kamuoyunun, müfettişlerinin yüzüne nasıl bakar? Alıştık bunlara da alıştık. Tavukçuluk konusunda uzman olan bir öğretim üyesi hiçbir bilgi sahibi olmadığı TRT kurumunun başına getirilir. Danıştay bu öğretim üyesini TRT Genel Müdürlüğü'ne atayan kararnameyi iptal eder. Bu öğretim üyesine TRT Genel Müdürü olması için izin veren fakülte kurulları susar, iznini geri almaz. 4 üniversite rektörü koltuğuna Danıştay kararını minder yapıp üstüne bağdaş kuran bu TRT işgalcisi hakkında aylardır karar veremez. Cinayetlere alıştık, işkencelere, dayaklara, gencecik insan ölülerine alıştık. Gelinlik yerine kefen giyen genç kızlara, birbiri ardından vurulup vurulup ölen fidan gibi delikanlılara alıştık. Alışmadık, alıştırıldık. Bu alışkanlık cephe milliyetçiliğinin yaydığı en tehlikeli toplum hastalıklarından biridir. Sinsi bir hastalık. Parantez içinde Cumhuriyet 22 Ocak 1977. Vicdan lekeleri. Abdi Genel, Burçin Öztürk, Mehmet Toprak, Ahmet Kırbulak, Ahmet Deveci, Yusuf Vehbi Yılmaz, İbrahim Kocakarın, Ekrem Söğüt, Ayhan Alkan, Zühtü Pehlivanlı, İsmet Yücel, Alpaslan Gümüş, Yaşar Özcivelek, Münir Çetinkaya, İsmail Tığlı, Muharrem Çivikıran, Cezmi Yılmaz, Halit Peritözü, Kazım Göktaş, Cengiz Pas, Kenan Dayıoğlu, Hasan Kadıoğlu, Şükrü Bulut, Yunus Ceylan, Nuray Erenler, Atilla Özkan, Mustafa Şenpınar, Zeki Yılmaz, Mehmet Şenses, Bekir Altındağ, Hasan Basri Temizel, İlker Akman, Yusuf Ziya Güneş, Özer Elmas, Metin Arıkan, Semih Erbek, Mümtaz Akkaya, Yılmaz Keskindemir, Hüseyin Güzel, Mehmet Öner, Ata Yıldırım, Orhan Aydın, Sami Ovalıoğlu, Hakan Yurdakular, Burhan Barın, Esari Oran, Fatih Koyuncu, Fatma Karataş, Mehmet Dağbaşı, Ali Fuat Okan, Timur Demir, Mehmet Kocadağ, Sitemkar Başboğa, Mahmut Göncü, İbrahim Türkeş, Mustafa Ertaş, Fahir Doğan, Feyzi Aslansoy, Erdoğan Yalçıngil, Ensar Bingöl, Mehmet Aylacı, Ömer Çevik, İlhan Emre, Yemlihan Söylemez, Mehmet Ali Özpolat, Muammer Aslan, Mehmet Kudai, Ramazan Sevindik, Refik Safa, Ömür Keban, İrfan Ala, Güler Çetin, Muharrem Çetinbay, Necdet Salih, Ali Yıldırım, Ali Naci Çobanoğlu, Ahmet Lale, Hüseyin Kara, Şanver Burak, Mehmet Ayaz, Mehmet Alış, Nail Korkmaz, Mehmet Emin Ece, Orhan Seçilmiş, İsmail Tuncel, Yusuf Tamak, Yakup Kese, Emnun Yumuşaklı, Faruk Sevinç, Kazım Dişçioğlu, Halil Yavuz, Ali Gümüş, Enver Ulgun, Şinasi Küçük Usta, Gafur Tan Yıldız, Zülfikar Ural Çin, Rıza Akdemir, Recep Sirran, İsmail Gökhan Edge, Tufan Kılıçel, Murat Ülgen, Aydın Güler, Mustafa Halis Tazebay, Aynur Sertbudak, Şefik Özdemir, Gıyasettin Karahan, Tamer Benan, Cengiz En, Aytekin Taşçı, Necip Bozaoğlu, Sinan Savaş, Ahmet Söken, Yaşar Çatalbaş, Hüseyin Koç, Yüksel Eriş. Ad ve soyadlarını okuduğunuz bu 117 kişi cephe iktidarının güven oyu aldığı 1 Nisan 1975 tarihinde 23 Ocak 1977 gününe kadar çeşitli siyasal nedenlerle öldürülen yurttaşlarımızın listesidir. Bir iç savaş mı yaşıyoruz? Hayır. Ama görün, anlayın. Anayasasında hukuk devletidir yazılı Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 yıl içinde bu kadar insan öldürüldü. Bir bu kadarı da yaralandı, sakat kaldı. Ne için peki? Anayasa düzeni yürürlükte mi? Evet, öyle olacak. Yürürlükte. Hukuk devleti miyiz? Evet, öyle. Anayasada böyle yazıyor. İçişleri Bakanımız var mı? Var. Parlamentonun karşısındaki İçişleri Bakanlığı binasında oturuyor. Siyasal partilerimiz yok mu? Olmaz olur mu? Hepsi parlamentoda. Yasalar işlemiyor mu? Savcılar yok mu? Var, onlar da var. Neden öldürülüyor bunca insan? Neden? Birbirleri ardından vurulup öldürülenlerin anaları, babaları, kardeşleri ne yapsınlar? Kime başvursunlar? Savcılara mı? İçişleri Bakanına mı? Başbakana mı? Cumhurbaşkanına mı? Kime? Nereye? Bu 117 kanlı kefen, bu 117 bassız mezar taşı, bu 117 kara bulut, kara tabut, cephe partilerinin yüzlerinden hiç silinmeyecek kara vicdan lekeleridir. Parantez içinde Cumhuriyet 24 Ocak 1977.